الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجبار الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, ilkini düzenlediğimiz, Kozan'da ilkini düzenlediğimiz bu konferansı düzenleyebilmek için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ederek, Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek sözlerime başlıyorum. İdeolojilerin dönemi bitti. Bugüne kadar insanoğlu bir sürü ideolojiler peşinde koşturuldu. İdeolojiler insanoğluna hiçbir şey veremediler. İnsanın hiçbir sorununu halledemediler. İdeolojiler insanlar tarafından türetildi. İnsanlar tarafından ortaya konulan fikirler hiçbir zaman insanoğluna mutluluk getiremediler. Çünkü insanı tanımayanlar insana ideoloji dayattılar. İnsanı tanımıyorlardı. İnsanı tanımayanların insana uygun bir medeniyet meydana getirmesi mümkün değildi. Allah Azze ve Celle gibi insanı tanımak mümkün değildi. İnsanı yaratana başvurmadılar. Allah nasıl bir medeniyet kurulması gerekiyorsa bize o yolu gösterdi. Fakat onlar kendileri kendi kafalarına göre bir takım medeniyetler kurmaya çalıştılar. Onun için ideolojiler meydana getirdiler. O ideolojiler insan fıtratıyla çatıştılar. İnsan fıtratı o ideolojileri bir türlü benimsemedi. Hangisi olursa olsun hiçbirisi insanoğluna mutluluk getiremedi. Bir kısmı dünyayı göklere çıkardı, insanoğlunun bütün hedefini dünya yaptı. Menfaate dayalı ideolojiler üretildi. Bu ideolojiler insanoğluna kendi menfaatinden başka bir şey önermediler. Diğer taraftan bozulmuş olan dinlere gelince onlar da insanoğluna bir şey veremediler. Onlar insanoğlunu dünyadan uzaklaştırmak zorunda kaldılar. İnsanı dünyadan uzaklaştırmadan insanın insan olmasını mümkün görmediler. Hristiyanlık, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilmiş olan gerçek İslam, bütün peygamberlere verilmiş olan din İslam'dır. Hiçbir peygambere İslam'ın dışında başka bir din verilmemiştir. Onlara verilmiş olan şeriatlar, kanunlar farklı olsa bile din daima aynıydı. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti İsa Aleyhisselam'a da aynı dini göndermişti. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra dinini bozdular. Ve muttaki bir insan olabilmek için dünyadan el etek çekmek gerektiğine inandılar. Ruhbanlığı öğrettiler insanlara. İyi bir Müslüman olabilmek için, muttaki bir insan olabilmek için dünyadan uzaklaşmaktan başka çare yoktur dediler. İslam ise insanın dünyadan el etek çekmeden muttaki olabileceğini yolunu gösterdi. İslam'dan başka bir din insana bunun yolunu göstermedi. Bütün peygamberlere verilen din aynıydı ama daha sonraları bozulduğundan ötürü O muharref olan dinler, bozulmuş olan dinler insanoğluna medeniyetin yolunu gösteremiyordu bir türlü. İnsana dünyaya önem vermesi gerektiği söylendiği zaman, çalışması gerektiği söylendiği zaman insanoğlu dünya perest oluyordu. Onun için çare olarak ruhbanlığı gördüler. İnsanoğlunun dağlarda yaşaması gerektiğini, dünyadan tamamen ele tek çekmesi gerektiğini düşündüler. Halbuki bu da çözüm olmadı. İslam bu ikisinin ortasını gösterdi insanoğluna. Ruhbanlık insanları dinden, imandan uzaklaştırdı. Yanlış din insanları dinsizliğe götürdü. Nasıl ki bilimle kilisenin çatışması sonucunda bilim kazandı ve kilise çöktüyse, kilise mağlup olmak zorunda kaldıysa, bilim bir şey söylüyor, kilise başka bir şey söylüyordu. Ve sonunda bilim dediğini ispat ediyor ve bunun sonunda kilisede yavaş yavaş çözülmeler başlıyor. İnsanlar yavaş yavaş dinden soğumaya başlıyorlardı. İncil'in söylediklerinin verdiği bilgilerin içerisinde doğru olmayan bilgiler olduğu ortaya çıktıkça, Tevrat'ın verdiği bilgilerin içinden doğru olmayan bilgiler bilim tarafından ispatlandıkça, işte o zaman insanlar dinden uzaklaşmaya başladılar. Belki bugünkü Batı medeniyeti Hristiyani bir medeniyet değil, Yahudice bir medeniyet de değil, Yahudiliğin medeniyeti de değil ama onların sebep olduğu bir medeniyet. Bugünkü Batı medeniyeti dinsizce bir medeniyet. Hiçbir dine inanmayan, tamamen menfaatine düşkün olan insanların medeniyeti. Batı'nın bugün bu hale gelmiş olmasında en önemli sebep yanlış dinleriydi. O yanlış din onları dinden soğuttu. Muttaki bir insan sayılabilmek için dağlarda yaşamak gerekiyordu Hristiyanlığa göre. Muttaki bir insan sayılabilmek için evlenmemek gerekiyordu. Muttaki bir insan sayılabilmek için yememek, içmemek gerekiyordu. Pis bir şekilde gezmek gerekiyordu. Muttaki bir insan sayılabilmek için yıllarca elini ayağını suya vurmamak gerekiyordu. Banyo yapmamak gerekiyordu. Bütün bunlar insanları dinsizleştirdi. Allah Azze ve Celle bir ölçü getirdi. Bir taraftan dünya hayatının önemli olduğunu ilan etti Kur'an. Bir taraftan dünya nimetlerinin basit olduğunu ilan etti. Kur'an-ı Kerim ferman etti. Zuyyine linnâse hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn. Vel kanâtîril mukantarati minâ zahb vel fiddâ vel khaylil musavvâmeti vel en'âmi vel hârs. Zâlike metâul hayâtid dünya vallâhu indâhu husnul me'âb. İnsanlara hoş gösterilen şeyler, kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, atlar, tarlalar, mahsuller, bunlar insanlara hoş gösterildi. Fakat bütün bunlar dünya hayatının basit bir takım geçimliğidir. Bunlar basittirler. Asıl varacağınız yer ise Allah katındadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara şu mesajı veriyordu. Ey insan, sen dünya hayatına önem vereceksin, dünya nimetlerine değil. İşte sana dünya nimetleri sayılmaktadır. Ve bu dünya nimetlerinin basit olduğu ilan edilmektedir. Dünya nimetleri basit, fakat dünya hayatı çok değerli. Çünkü o dünya hayatı olmadan ahirete ulaşmanız mümkün değil. Dünya hayatı olmadan ahireti kazanmanız mümkün değil. İslam bu mantığı yerleştirmek suretiyle, dünyadan da nasibini unutma demek suretiyle Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir medeniyetin temellerini atmış oluyordu. Madem ki Kur'an yeryüzüne bir medeniyet kurmak için gönderildi, o halde insanlar toplum halinde yaşamak zorundaydılar. Dağlarda yaşamak olmazdı. Bütün peygamberler belki bir müddet dağlarda kalmışlardı peygamber olmadan evvel. Fakat peygamberlik verildikten sonra bir defa daha dağa çıkmadılar. Bir kez daha dağlara çıkmadılar peygamberler. Belki onlar kainat kitabını okuyarak vazifelerini hazırlandılar dağda. Onlar Allah'a tanımak istediler. Allah Azze ve Celle onları o şekilde yönlendirdi. Allah'ı tanımadan Allah yolunda mücadele etmeleri mümkün olmayacaktı. O yüzden Allah'ı tanıyabilmeleri için Allah Azze ve Celle onları dağlara sevk etti. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Efendimiz de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bütün peygamberlerin çobanlık yaptığını ilan ediyor. Neden Allah Azze ve Celle bu şekilde yönlendirdi? Madem ki onları Allah bu şekilde yönlendirdi, Allah'ın muradı neydi? Allah'tan hakkıyla korkması gereken insan yetiştiriyordu Allah. Ya eyyühellezine emenuttakullahu hakka tukati. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkmanız gerekiyorsa o şekilde korkacaksınız. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Başka türlü ölmeyeceksiniz. Müslümanlar olarak canınızı vereceksiniz. Bu şekilde olabilmesi için, Müslümanların Allah'tan korkabilmesi için Allah'ı tanımaları gerekiyordu. O yüzden Allah'ı tanımaları için de Allah'ın kainat kitabını okumaları gerekiyordu. Kainat kitabını okumayan ne Allah'ı tanır ne de Allah'ı sever. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevemez. Allah'ı tanımayan Allah'tan korkulması gerektiği şekilde korkamaz. Ey iman edenler, Allah'tan korkmanız gerektiği gibi korkun. İşte Allah Azze ve Celle büyük bir görev vereceği peygamberlerini bu şekilde hazırlamak için onları dağa davet ediyordu önce. Onlar neden dağa çıkmak istediklerini bilmiyorlardı. Onlara neden bunun hoş gösterildiğini anlamıyorlar, farkında değillerdi. Hiçbirisi peygamberlik beklentisi içinde değildi. Ama Allah Azze ve Celle onları dağa davet ediyordu. Onları o şekilde yönlendiriyordu. Kainat kitabını okuyacaklardı ki, Allah'ın birinci kitabını okuyacaklardı ki, Allah Azze ve Celle onlara ikinci kitabını verdiğinde, Musa'ya Tevrat'ı verdiğinde, Davud'a Zebur'u verdiğinde, İsa'ya İncil'i verdiğinde ve peygamberler peygamberine Kur'an'ı verdiğinde, salavatullahi aleyhim ecmain, onlara o ikinci kitap verildiği zaman onların anlayabilmesi için bu gerekiyordu. İkinci kitabı anlamak isteyenler birinci kitabı okumalılar evvela. Ondandır ki bugün birinci kitabı okumadan ikinci kitabı okuyup ezberleyenler Kur'an'ı anlayamıyorlar. Allah'ın birinci kitabını okumadan ikinci kitabını okuyanlar anlayamıyorlar. Hafız olsa da anlamıyor. Müftü olsa da anlamıyor. İlahiyat profesörü olsa da anlamıyor. Kainat kitabını okumayan adam, kainatta Allah'ın hakim olduğunu görmemiş olan adam, Allah'tan daha iyi bilecek olan kimsenin olmadığını anlamamış adam, insanlara yetkiyi tanıyor, insanları kendi başına hakim yapıyor, kainatın sahibinin dediğinin olması gerektiğini unutuyor. Bu kainatın sahibi kimse onun dediği olmalı. Madem ki sahibi Allah'tır, Allah'ın dediği olmalı. Madem ki ondan daha iyi bilen yok, o halde onun dediği olmalı. Bu önemli hakikati unutuyor ve hakimiyeti insanlara veriyor. İşte onlar dünyaya geliş gayelerini de anlamamış olan kimseler. Onlar hiçbir zaman İslam medeniyetini kuramazlardı. Allah Azze ve Celle o şekilde bir nesil meydana getirmek istedi. Meseleyi anlamış olan bir nesil. Onları yetiştirecekti Allah kitabıyla, yetiştirecekti peygamberiyle. O yüzden onlara o şekilde başlıyordu. Dünya hayatının önemli olduğunu söylüyordu onlara. Fakat aynı Kur'an dünya nimetlerinin basit olduğunu söyler. Fakat bu hiçbir zaman dünya nimetlerinden ele tek çekmek demek değildi. Hristiyanlık meseleyi koyması gereken yere koyamadı. Oturtması gereken yere oturtamadı. Tamamen dünyayı düşman gibi görmeye başladı. Evlenmemek onlar için takva oldu. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takvanın ne olduğunu ümmetine gösteriyordu kendi hayatıyla. Onun evine geliyordu 3 kişi. Efendimizin evdeki halini merak ediyorlardı, soruyorlardı hanımlarına. Onlar da sizin gibi dediler, normaldir. Bazen gelir yemek yer, bazen gelir namaz kılar. Bazen istirahat eder, bazen bize yardım eder. Normal insanlar gibi yani. Bazen Rabbini zikreder. Dediler ki onun günahı olmadığı için az amel işliyor. O peygamber olduğundan dolayı zaten onun fazla amele ihtiyacı yok diye düşündüler. Biz dediler daha fazlasını yapmalıyız. O yüzden biri dedi ki ben bundan sonra hanımlarımı boşayacağım, bir daha evlenmeyeceğim. Diğeri dedi ki ben de bundan böyle sabaha kadar namaz kılacağım, geceler uyumayacağım. Diğeri de diyecekti ki ben de bundan böyle her gün oruçlu olacağım, hiçbir zaman oruca ara vermeyeceğim. Onların bu sözünü peygamberimize anlattılar. Ya Resulallah dediler, böyle dedi, üç kişi geldiler senin halini sordular. Bizim verdiğimiz cevaptan sonra böyle söyleyip gittiler. Senin sanki senin takvanı beğenmemiş gibilerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenmişti, rahmet peygamberi. Öfkesinden yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ümmetini kaldıramayacağı yükün altına sokmaktan korkuyordu. Ümmeti bir gün gelir de bu yükün altından kalkamaz ve tamamen dinden soğurlar diye korkuyordu Resulullah. Buyurdu ki en takvanız benim. Hiç kimse beni aşmaya çalışmasın. Benden daha takva sahibi olmanız mümkün değil. Ben evlenirim de, ben geceleri uyurum, bazen kalkar namaz da kılarım. Ben bazı günler oruçlu olur, bazı günler olmam. Beni aşan benden değildir. Benim sünnetimi aşanlar benden değildirler buyuruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin Hristiyanlara benzemesinden korkuyordu. Ruhbanlığın Müslümanlar arasında yayılmasından korkuyordu. O eğer o gerçekleşecek olursa o takdirde İslam medeniyeti gerçekleşemeyecekti. İslam medeniyetinin gerçekleşebilmesi için toplum halinde yaşamak zorundaydı Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde insanlar arasında yaşayanlar, onların sıkıntılarını çekenler, onların laflarına tahammül gösterenler, onlarla yaşama sıkıntısına sabır gösterenler, dağlarda yaşayanlardan daha üstündürler diyordu. Ruhbanca yaşayanlardan daha üstündürler. Bir kenara çekilip yaşayanlardan daha üstündürler. İslam insanın ne olduğunu insana anlattı. Kur'an insana insanı tanıtır. Daha ilk ayetinde Allah Azze ve Celle İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak diye başlar Alak suresine. Oku yaratan Rabbinin adıyla der, Allah birinci ayette kendisini tanıtır. Ben öyle bir Allah'ım ki yaratıcıyım ve Rabbim. Kanun koyucuyum, otoritenin sahibiyim ben. Benim dediğim olur. İkinci ayette ise Allah insana insanı tanıttı. Halakal insane min alak diyerek ben insanı alaktan yarattım, embriyodan yarattım, bir tane spermden yarattım insanı. Spermle yumurtanın birleşmesinden yarattım. Ey insan sen busun. Sen bir yönden basit ve değersiz bir varlıksın. Diğer taraftan sen çok önemli bir varlıksın. Melekler bile sana secde ettirildi. Ve nefaktu fihi min ruhi, Allah sana ruhundan üfledi. Ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem'e fesecedu illa iblis. Allah meleklere Adem'e secde edin dedi de onlar secde ettiler iblisin dışında. İblis secde etmedi, onun dışında bütün melekler secde ettiler. Ve Allah azze ve celle insanı kendisinin halifesi olarak tayin etti. Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardi halife. Allah bir zamanlar meleklerine öyle dedi, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bütün bunlar insanın üstünlüğü idi. Ve allama Adem el-esma'e kullaha. Ve Allah Adem'e ilim öğretti. Meleklerde bile olmayan ilmi Adem'e nasip etti. Bir yönüyle bu kadar değerli, diğer taraftan da bu kadar basit bir varlık, bir spermden meydana gelmiş olan bir varlık, iki zıt şey bir insanda birleşiyordu yani. İki zıt birleşmiş oluyordu. Değerli olmakla değersiz olmak bir varlıkta birleşiyordu. Bunun manası şuydu. Ey insan diyordu Allah, sen kendi zatın ile değerli değilsin. Senin değerin kendinden kaynaklanmıyor. Senin değerin benim sana değer vermemden kaynaklanıyor. Ben sana melekleri secde ettirdiğim için değerlisin. Ben sana ilim öğrettiğim için değerlisin. Ben sana kendi ruhumdan üflediğim için değerlisin. Ben seni yeryüzünde kendi temsilcim olarak, halifem olarak seçtiğim için değerlisin. Senin değerin kendinden değil, benden kaynaklanıyor. Hiçbir zaman bu hakikati unutmayacaksın. Bu hakikati unuttuğun zaman ya Firavun kesilirsin yeryüzünde, ya Firavunlara kulluk yaparsın. İkisinden birisi. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın ey iman edenler. Eğer unutacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Böyle bir varlık olduğunuzu, değerli bir varlık olduğunuzu unutturur. Diğer taraftan da basit bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Eğer değerli bir varlık olduğunuzu unutursanız, o takdirde Firavunlara kulluk, kölelik yapmaya başlarsınız. Eğer bir spermden yaratıldığınızı unutursanız, o takdirde de Firavun kesilirsiniz yeryüzünde. Güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman, iktidar elinize geçtiği zaman, o zaman yeryüzünde siz bir Firavun kesilirsiniz. Firavunların Firavun olmasının sebebi buydu. Onlar Allah'ın kendilerini bir spermden yarattığını unutmuş kimselerdir. Güç ve kuvvet eline geçince onlar bunu unuturlar ve kendilerinin güçlü kuvvetli olduğunu zannederler. Ve Allah ile savaşmaya başlarlar. Allah'ın dediği değil, benim dediğim olacak derler. İşte o zaman bir Firavun vardır artık karşınızda. Bazı kimseler de o Firavunlara kulluk yapmaya başlar. İşte onlar da Firavunlara kulluk yapan, kölelik yapan, adi birer varlık durumuna gelmişlerdir. Firavun'un sihirbazları gibi. Firavun onları davet etmişti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı mağlup edebilmek için en iyi bildiği alana çekiyordu Musa'yı. Musa Aleyhisselam'a sihirbaz diyordu. Hiçbir zaman bir sopanın, bir asanın ejderha olduğu görülmediği halde öyle itham ediyordu Hazreti Musa'yı. Benim de sihirbazlarım vardır diyordu. Gel seni onlarla mücadele ettireyim diyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kabul ediyordu. Ve sihirbazlar toplanıyorlar ve Firavun onlara sözler veriyordu. Galip gelecek olurlarsa Firavun yanında değerli olacaklardı artık. Makam sahibi olacaklardı, mal sahibi olacaklardı. Ellerindeki sihirler atarlarken Beyzet-i Firavun diye attılar. Firavun'un şerefiyle dediler. Basitleşmişlerdi. İnsanlıklarını unutmuşlardı. Allah onlara melekleri secde ettirmişti. Allah onlara kendi ruhundan üflemişti. Allah onları yeryüzünde temsilcisi kabul etmişti. Allah onlara ilim nasip etmişti. Ama onlar bütün bunları unutmuş, Firavun'a kulluk yapıyor hale gelmişlerdi. Ve İzzet-i Firavun diye attılar ellerindekini. Sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya at elindeki asayı dediği zaman, asa onların attıklarını yutmaya başlayınca, ejderha olup da onların yaptığı sihirleri yutmaya başlayınca ve ulkiye seheratu secidin, o zaman o sihirbazlar secdeye kapanıverdiler. Kâlû âmennâ bi rabbil âlemîn, Rabbi Musa ve Harun. Âlemlerin Rabbine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbine. İman edivermişlerdi bir andan. Bazen olur ki yıllarca namaz kılarsınız, yıllarca kitap okursunuz, bir türlü hakiki iman kalbinize girmez. Bir türlü girmez. Yıllarca kitap okusanız da girmez. Fakat bazen olur ki Allah Azze ve Celle bir alanda ilim sahibi olan adama, sihirbaz bile olsa, o ilmi tahsil etmiş olsa bile, ilim sahibi olanlara bir anda şimşek hızıyla iman nasip ediverir. Demek ki bazı kimseler bir türlü imana ulaşamıyor. Fakat bazı kimseler ise bir anda şimşek hızıyla imana ulaşıverirler. Gayrimüslim olan bir insan imana ulaşmak için bir takım merhalelerden geçmek zorunda kalır. Bu merhalelerin ilki ilgidir. İlgi duymadığı müddetçe hiçbir zaman Allah Azze ve Celle ona iman nasip etmeyecektir. İlgi duyduğu zaman, meseleye ilgi duyduğu zaman, doğru yolu aradığı zaman, Allah Azze ve Celle bu kainatı başıboş bırakmamıştır dediği zaman, Allah bu kainatı yaratıp da nasıl bir yön vermek istedi, bizden ne istiyor diye merak ettiğinden, meseleye ilgi duyduğundan araştırmaya başlar. Araştırmaları sonunda şüpheler içine girmeye başlar, ikinci aşamaya geçer. Şüphelenmeye başlar artık. Bir takım gerçekleri görür veya duyar. Fakat bunlardan şüphe eder. Henüz daha kalbin mutmain olmamıştır. Fakat şüphe böyle bir insan için iyidir. Çünkü o şüphe onu kemirir, onu rahatsız eder. Ve o zaman araştırma yapmak zorunda kalır. İşte o zaman üçüncü kademeye geçer. Şüphelerinin bir kısmından kurtulmaya başlar. Zan mertebesine ulaşır. Daha evvel şüpheleniyorum diyen adam artık zannediyorum ki diye konuşmaya başlar. Mesela zannediyorum ki İslam haktır der. Araştırmaya devam eder. Çünkü daha henüz inanç aşamasına ulaşamamıştır. %99 olarak zannetse bile yine de iman değil, inanç değildir. Ve böyle bir insan Müslüman da değildir. %1 bile İslam'ın doğru olmadığına ihtimal verdiği müddetçe inanç aşamasına ulaşmamış ve Müslüman sayılamayacaktır. Ve sonra bu insan araştırmalarına devam eder ve dördüncü aşamaya ulaşır. Artık bu insan inanmıştır. Şüphelerinden ve zanlarından tamamen kurtulmuştur. Artık bu insan inandım ki İslam haktır der. Fakat bundan da öte bir aşama var. Bu insan bu haliyle Müslümandır sadece. Bu haliyle Müslümandır ama henüz iman aşamasına ulaşamamıştır. İnanmıştır. Evet, Allah'tan başka ilah olmadığına, inanmıştır peygamberin peygamberliğine, iman esaslarına inanmıştır. Fakat bu insan henüz daha hakkıyla iman edememiş, iman daha onu harekete geçirememiştir. İşte onun için bu insanın beşinci aşamaya geçmesi gerekiyor. Bu insan beşinci aşamaya geçer bir gün araştırmaları sonunda. Kur'an-ı Kerim bu noktaya işaret eder. İslam ile imanın farklı olduğuna işaret eder Allah Azze ve Celle. Müslüman mısın yoksa mümin misin? İslam mısın yoksa imana mı ulaşmışsın? Sadece İslam aşamasında mısın yoksa iman aşamasına ulaşabildin mi? قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Bedevi Araplar, Medine'nin civarında yaşayan çöl Arapları, dediler ki ben Esad kabilesi gibi, dediler ki iman ettik, de ki iman etmediniz. Siz İslam olduk deyin. Siz henüz daha imana ulaşamadınız. İslam olduk deyin. Henüz daha iman kalplerinize girmedi. Belki daha sonra girecek yani. Lem edatı ile lemme edatın Arapçadaki farkı burada. Lem ile gelseydi ayet kalbinize iman girmedi ve girmeyecek demek olacaktı. Fakat Allah Azze ve Celle o manaya gelmesin diye. فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ buyurdu. İman henüz kalplerinize girmedi. Belki olur ki ileride kalbinize girecek. Devam edin. Hakiki iman kalbinize girmiş olsaydı, iman sizi harekete geçirirdi. Harekete geçirmeyen iman, iman değil. Harekete geçirmeyen iman, iman değil. Hayatı değiştirmeyen iman, iman değil. Birçok insan fikirlerini değiştirir. Hayatı değiştirmekse zordur. Fikirlerinizi değiştirmeniz kolaydır. İman adamın hayatını değiştirir. Fikirlerin değişmesi kolay olduğu için kitap okumakla, düşünmekle fikirler değişebilir. Fakat hayatı değiştirmek çok zor. İşte onun başarabilmek için imana ulaşmak lazım. Hakiki imana ulaşmış olanlar, işte onlar hayatlarını değiştirirler. Onlar dünyadan kendini mesul kabul ederler. Hakiki imana ulaşmış adam dünyanın neresinde ne oluyorsa olsun ondan kendini mesul kabul eder. İman adama mesuliyet duygusu kazandırır. Mesuliyet duygusu kazandırmayan iman iman değildir. Allah Azze ve Celle İslam'ın daha geniş olduğunu, imanın daha dar olduğunu ifade ediyor bize. yani Müslümanların çok olduğunu ama müminlerin az olduğunu, hakiki imanla iman etmiş olanların az olduğunu ilan ediyor bize. Ve bu şekilde müminlerin hakiki imana ulaşmaları gerektiğini ifade ediyor. Din insana insanı tanıtır. Fakat aynı zamanda insanın nasıl olması gerektiği üzerinde durur. Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir medeniyet kurabilmek için insanoğlunu yeryüzüne gönderdi. Bu medeniyetin kurulabilmesi için insanın kardeş olarak yaşaması gerekiyordu. Huve enşe'akum minel ard. O sizi topraktan yarattı. Ve ista'merakum fiha. Ve sonra sizin yeryüzünde bir umran, bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Onun için sizi yarattı Allah. Dolayısıyla kardeş olarak yaşamak zorundasınız. Kardeş olarak yaşamadığınız zaman yeryüzünde bir medeniyet meydana getiremeyeceksiniz. İşte ondan dolayı Allah'ın vermiş olduğu vazifenin başarılabilmesi için yeryüzünde İslam medeniyeti vazifesinin gerçekleştirilebilmesi için müminlerin kardeş olması gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim daima ya yuhennes gibi ifadeler kullanır. Ey insanlar, ya yuhellezine emenu der, daima çoğul ifadesi kullanır Kur'an. Ey iman edenler, Kur'an daima çoğul ifadeyle ifade eder. Bu şekilde müminlere demek ister ki, ben sizin çoğul olarak yaşamanızı istiyorum. Toplum halinde yaşamanızı istiyorum. Sizi ben medeniyet kurmak için gönderdim. Bunu başarabilmeniz için ise böyle yaşamak zorundasınız. Ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle insanları bir tek Adem ve bir tek Havva'dan yaratmayı takdir etti. Ya Yuhannes, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ey insanlar. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Bunun tabiatıyla bunun sonucu olarak yeryüzünde kardeşlerin evlenmesi gerekiyordu. Bir Adem ve bir Havva'dan türeyecekti insanlar. Bir Adem ve bir Havva'dan çoğalacaktı yeryüzünde insanoğlu. Bunun tabii sonucu olarak yeryüzünde kardeşler arası evlilik icap ediyordu. Allah Azze ve Celle kardeşler arası evliliğe razı oldu. Hazreti Adem ile Havva'nın her sene ikiz çocukları oluyordu. Biri oğlan, biri kız. Bunlar birbirleriyle evlenemiyorlardı ama bu senenin kızıyla senenin erkeği evlenecekti. Allah'ın koymuş olduğu kanun böyleydi. Bu şekilde bir batın arayla evlenmeleri caiz görülmüştü. Nasıl ki biz bugün halamızla evlenemeyiz ama halamızın kızıyla evlenebiliriz. Bir göbek ötesiyle evlenmemiz nasıl ki caiz ise, Allah Azze ve Celle o günde öyle bir kanun koymuştu. Aynı yıl doğanlar evlenemiyor ama farklı yıl doğanlar evlenebiliyorlardı. Allah kardeşler arası evliliğe razı oldu. Fakat ırkçılığa razı olmadı. Allah Azze ve Celle isteseydi 10 Adem 10 Havva yaratırdı. Ve bunların evlatları birbirleriyle evlenebilirlerdi. O takdirde kardeşler arası evlilik gerçekleşmemiş olurdu. O takdirde başka bir Adem ile başka bir Havva'nın başka ailelerin çocukları evlenmiş olacaktı. Ama Allah Azze ve Celle ırkçılık olmasın diye, herkes kendi atasıyla övünmesin diye, benim atam filan, senin atan falandan üstündür demesinler diye Allah insanoğlunun yeryüzünde bir anneden ve bir babadan çoğalmasını takdir etti. Irkçılık olmasın diye, kimse kendi atalarıyla övünmesin diye. Ya eyyuhennes inne halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir dişiden bir erkekten yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaile litearafu. Sonra sizi millet millet, kabile kabile ayırdık. Tanışasınız diye, başka bir şey için değil. Övünesiniz diye değil. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Tanışasınız diye. Nasıl ki her insanın bir isme ihtiyacı varsa, milletlerin de öyle isme ihtiyacı var. Ondan dolayı sizi kabile kabile ayırdık.
övünesiniz diye değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde öyle buyuruyordu. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yok. Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvadadır buyuruyordu. Kur'an da aynı noktaya işaret eder. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin içinizde en üstünler, takvaca en üstün olan kimselerdir. En üstün olanlar Türkler değil, Kürtler değil, Araplar değil. Babası peygamber olsa bile yine o değil. Babası peygamber olsa da, peygamberin soyundan geliyor olsa da, Allah Azze ve Celle öyle bir ölçü koymuyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin takvaca üstün olanlarınız, işte onlar üstün olanlardırlar. Onun dışında üstünlük ölçüsü koymadı Allah Azze ve Celle. Müminlerin bu hakikati anlamalarını istedi. Müminlerin kardeş olmalarını istedi. İslam'dan evvel Araplar birbirlerini yiyorlardı. Birbirlerini yiyorlardı. Kavmiyetçilik almış başını gidiyordu. Buas günü diye meşhurdur Yevmu Buas. Evs kabilesiyle Hazreç kabilesi, Ensar, Allah Resulü'nün yardımcıları, Medineli Müslümanlar. Onlar Müslüman olmadan evvel 120 sene savaşmışlardı birbirleriyle. 120 sene savaştılar. Sonra bir gün geldi Evs, onlar Hazreç'i yendi. İşte o güne Yevmu Buas deniliyordu. Yahudilerden Şemmas İbni Kays adında birisi, Müslümanlar, Ensar olanlar, Evs ve Hazreç kabilesinden olanlar, onların muhabbetini gördüğü zaman kıskandı Yahudi. Bugün de benzeri oyunlar oynuyorlar. Müslümanların kardeşliğini gördüğü zaman 120 sene savaşmış olan Evs ve Hazreç kabileleri şimdi muhabbet ediyorlardı İslam nimeti sayesinde. Onların o muhabbetini görünce kıskanmış ve korkmuştu. Ve bir Yahudi gencini çağırmış, ona bir vazife vermişti. Dedi ki gideceksin, onların arasına katılacaksın. Ve onlara eski günleri hatırlatacaksın. Savaş yaptıkları günleri onlara hatırlatacaksın. Birbirlerini yedikleri günleri hatırlatacaksın onlara. Yevmu Buas'ı hatırlatacaksın onlara. O gün okudukları şiirleri okuyacaksın. Böylece onların yeniden ırkçılık damarlarını kabartacaksın. Dikkat ediniz, bunlar ümmeti Muhammed'in en hayırlıları. Muhacir ve Ensar ümmeti Muhammed'in en hayırlıları. Bu şekilde yaptılar. O Yahudi genci geldi ve onların arasında böyle konuştu. Evs'e Hazreç'in yaptığı zulümleri hatırlattı. Hazreç'e de Evs'in yaptığını hatırlattı. Savaş günlerini, şiirlerini okudu. Onları hatırlattı ve onlar yeniden ırkçılık damarları tuttu. Savaş yapmaya kalktılar. Her iki tarafta ayağa kalkmaya başladılar. Evs Hazreç'e bir şeyler söylüyor. Hazreçliler Evs'e bir şeyler söylüyor. Ve bu şekilde savaşmak üzere anlaştılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı olayı. Ve onların yanına geldi. Allah Allah dedi. Ben aranızda olduğum halde mi hala ırkçılık davası mı güdeceksiniz? Allah sizi kardeş yaptı. Hala ırkçılık davası mı güdeceksiniz? Ben aranızda olduğum halde hem de nasıl böyle bir şey yaparsınız? İki tarafta bu işin Yahudi oyunu olduğunu anladılar. İki tarafta bunun bir şeytanın oyunu olduğunu anladılar. Ağlamaya başladılar. Birbirlerine sarılmaya başladılar. Hata ettik Allah'ım dediler. Affet bizi Allah'ım. Ve birbirlerinden özür dilemeye başladılar. Allah Resulü'nün talebeleri, Allah Resulü'nün eğitiminden geçmiş olanlar bile, demek ki ırkçılık damarları tahrik edildiği zaman hemen orada imtihanı kaybedenler olabiliyor. Demek ki ırkçılık damarı tahrike gelmiyor. Demek ki birisi kendi ırkıyla övündüğü zaman, kendi ırkını göklere çıkardığı zaman, demek ki diğerlerini tahrik etmiş oluyor. Allah Resulü'nün talebeleri bile bu şekilde tahrik oldular. Ve az kalsın birbirleriyle savaş yapacaklardı. Allah Resulü müdahale etmiş olmasaydı ümmetin en hayırlıları orada birbirlerini boğazlayacaklardı. Demek ki mesele çok tehlikeli bir meseleydi. Demek ki mesele çok tehlikeli. O yüzden ırkçılık damarını tahrik etmeye gelmez. Bütün Müslümanlar diğer Müslümanlar hakkında güzel konuşmalı. Özellikle diğer ırklar hakkında konuşurken onları aşağılayıcı bir tarzda konuşmamalı. El Müslim ahul Müslim dedi Resulullah. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez. Ve la yuslimuhu ve ona hor bakmaz, hakir görmez kardeşinin. Müslüman Müslüman kardeşini hor görmez. Müslüman eğer bir meselede iki ırktan olan iki Müslüman tartışıyorlar, kavga ediyorlarsa mesela, onlar arasında haklı haksız ayırt etmeksizin hemen kendi ırkından olanı savunmaya başlıyorsa, kendi ırkından olanı savunuyor, kendi ırkından olanı haklı buluyorsa, meseleyi anlamadan kendi ırkından olanı haklı görüyorsa o insan ırkçıdır. İşte ırkçı görmek isteyen o kimseye baksın. Haklı haksız ayırt etmeksizin kendi ırkından olanı savunan, kendi ırkından olanı haklı bulan ırkçıdır. Kendi ırkını üstün gören ırkçıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu haram kılıyordu. Irkçılığa çağıran bizden değildir dedim. Irkçılık uğrunda mücadele eden bizden değil. Irkçılık uğrunda savaşan ve ölen bizden değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meselenin bu kadar önemli olduğunu ifade ediyordu. Bizden değildir diyecek kadar önemliydi mesele. İman edenler kardeş oluyorlardı. Fakat kafir onların kardeşliğini çekemiyordu. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u fariqan minellezine utul kitab yerdukum ba'de imanukum kafirin. Ey iman edenler, eğer Yahudi ve Hristiyanlara uyacak olursanız, Yahudi ve Hristiyanlardan bir taifeye, bir gruba, fitne fesat grubuna uyacak olursanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp yeniden kafir yaparlar. Aranıza fitne fesat sokarlar. Ehli kitaba karşı dikkatli olun. Sizi imanınızdan sonra döndürüp kafir yapar ve sizin kardeşliğinizi bozarlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların kafirlere karşı dikkatli ve hassas olmaları gerektiğini öğütlüyordu. Eğer onlara itaat edecek olursanız sonunuz budur diye Müslümanlara haber veriliyordu. Bazı Müslümanlar son zamanlarda dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için, ehli kitapla olan münasebetlerde başarılı olabilmek için bu gibi ayetlerin tarihselci bir mantıkla ele alınması gerektiği üzerinde duruyorlar. Yazıklar olsun. Allah'ın bazı ayetleri bazı zamanlar içindir de diğer zamanlar için değildir, öyle mi? Ehli kitaptan bahseden, onların fitne ve fesat çıkarmak istediklerinden bahseden, onların bize karşı oyunlarını anlatan ayetler, o gibi ayetleri o günküler hakkındadır diye anlayalım diyorlar. Ehli kitapla ilgili ayetler, o günkü ehli kitap hakkındadır diye anlayalım, bugünküler hakkında değildir diye düşünelim diyorlar. Dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için bunu gerekli görüyorlar kendilerince. Halbuki bu mantığı kabul edecek olursanız Allah'ın binlerce ayetini saf dışı etmiş olursunuz. Binlerce ayet ehli kitapla ilgili, binlerce ayet ehli kitapla, münafıklarla, kafirlerle, müşriklerle alakalı. Eğer siz o günküler hakkındadır diyecek olursanız o zaman Kur'an'ın büyük bir ekseriyetini saf dışı etmiş olursunuz. Kur'an'ın o gibi ayetlerini artık terk etmiş olursunuz. İşte o zaman Kur'an sizden de davacı olur. Furkan suresinde Allah Azze ve Celle peygamberin şöyle diyeceğini ilan eder. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Ya Rabbi, benim bu milletim Kur'an'ı terk etti. Benim bu milletim Kur'an'ın bazı ayetlerini terk etti. Kur'an'ı terk etmek, Kur'an'ı mehcur bırakmak iki türlü olur. Birisi kafirlerin yaptığı gibi toptan terk ederler. Diğeri de Müslümanlardan bazılarını yaptığı gibi kısmen terk ederler. Peygamber der ki ya Rab benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktı. Kur'an'ı mehcur bıraktı benim bu milletim. Kur'an'ın bazı ayetlerini terk ettiler. O ayetler geçmiş zamanlar içindir dediler. Bu mantıkla düşünecek olursanız binlerce ayet güme gider. Ehli kitapla barış yapabilmek için onların oyunlarını, onların hilelerini görmezden gelebilmek için Kur'an'ın bize vermiş olduğu bu malumatları görmezden gelmeye çalışıyorlar. Bir Müslüman Bakara suresini okusun, bir Müslüman Ali İmran suresini okusun, hatta bir Müslüman Fatiha'nın sonundan mağdubi aleyhim kimdir, dallin olanlar kimlerdir merak etsin ve baksın. O zaman görecek ki Allah Azze ve Celle ehli kitap hakkında bizi yüzlerce defa uyarmaktadır. Allah Azze ve Celle yüzlerce defa uyardığı halde o gibi ayetleri terk etmeye meraklı olan insanlar var. Bunlar tarihselciliği savunuyorlar. O ayetler o tarih içindir ve o günkü şartlara göre düşünmeliyiz diyorlar. Peki ben soruyorum onlara, ayeti tarihselci olarak anlamanın caiz olması için ehli kitabın değişmiş olması lazım. Söyler misiniz bana Yahudi mi değişti? Söyler misiniz Hristiyan mı değişti? Söyler misiniz Tevrat mı değişti, İncil mi değişti? Yoksa değişen siz misiniz? Değişen sizsiniz. Ne Tevrat değişti, ne İncil, ne Yahudi değişti, ne Hristiyan. 14 asırlık peygamber tarihi, İslam tarihi gösteriyor. Hazreti Adem'den itibaren peygamberimize kadar bütün peygamberlerin tarihi kafirlerin ahlakının ve inançlarının değişmediğini gösteriyor. Peygamberimizden sonra bugüne kadar da Haçlıların yapmış olduğu Haçlı seferleri onların hiçbir zaman değişmediklerini gösteriyorken hangi mantıkla diyeceksiniz ayetleri tarihselci mantıkla anlayalım diye, o günküler için diye düşünelim. Nasıl bunu söyleyebileceksiniz? Halen şu anda bile Haçlı seferleri yapıyorlar. Orta Doğu bölgesini işgal etmişken Allah'tan korkun. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Müslümanların artık meseleyi anlaması icap ediyor. Bu gibi ayetleri tarihselci mantıkla anlamak isteyenler hakikatte Kur'an'ın o ayetlerini mehcur bırakmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle Müslümanlara وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyordu. Ey iman edenler Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi nedir diye Resulullah'a sordular. Allah'ın ipi Allah'ın kitabıdır buyuruyordu Allah Resulü. Huve hablullah dedin. Allah'ın kitabı Kitabullah huve hablullah. Allah'ın kitabı Allah'ın ipidir buyuruyordu Allah Resulü. El memdudu minessemâi ilel ard. Gökten yere inmiş olan Allah'ın ipidir diyordu. Allah'ın ipine sarılın. İpe sarıldığı zaman bütün eller, işte o zaman müminler birleşmiş olacak, kardeş olmuş olacaklar. Allah Azze ve Celle bir ipte birleştiriyor Müslümanları. Hablullah'ta birleşeceksiniz. Allah'ın ipine sarıldığınız zaman işte o zaman birlik beraberlik mümkün olacak. Onun içindir ki bütün cemaatlerin en fazla önem verdiği kitap Kur'an olmalı. Bütün Müslümanların en çok önem verdiği kitap Kur'an olmalı. Bütün cemaatlerin en çok alıntı yaptığı kitap Kur'an olmalı. Bütün cemaatlerin en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. En çok ağırlık verdikleri kitap Kur'an olmalı. Kur'an'ı mehcur bırakmamalılar. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Bundan evvel Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ حَقَّ تُقَاتِي. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'tan hakkıyla korkun. Korkulması gerektiği gibi korkun. Ondan sonra Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyordu. Demek isteniyordu ki Eğer Allah'tan hakkıyla korktuysanız Allah'ın ipine sarılırsınız. Allah'tan hakkıyla korkmayanlar, onlar Allah'ın ipine sarılmazlar. Allah'tan hakkıyla korkan Allah'ın ipine sarılır. Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'tan korkması gerektiği gibi korkanlar, işte onlar bir gün gelir ihsan makamına ulaşır, murakabe makamına ulaşır. Onlar kafirleri hiçbir zaman dost edinmezler. Kur'an-ı Kerim, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانُكُمْ كَافِرِينَ buyurduktan sonra Müslümanları bu hususta ikaz ediyordu. Eğer kafirlere itaat edecek olursanız sizi yeniden döndürüp kafir yaparlar. Ve ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Eğer onlara itaat edecek olursanız o zaman Allah'tan hakkıyla korkmamış olursunuz. Eğer onları dost edinecek olursanız o takdirde Allah'tan hakkıyla korkmamış olursunuz. Söyleyin bana, Kur'an Ali İmran suresinde buyuruyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Mümin, mümini bırakıp kafiri dost edinmesin. Mümin, Irak halkını bırakıp da Amerika'yı dost edinmesin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yapacak olursa فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Allah'la arasında dostluk biter. Kim Amerika'yı dost edinir, Irak halkının yanında yer almazsa Allah'la arasında dostluk biter. Allah Azze ve Celle Müslümanların, müminlerin yanında yer alması gerektiğini emrediyordu. Müminler, müminlere destek verecekler, kardeş olduklarını unutmayacaklardı. Sadece kendi ırkından olanlar zulme uğradığı zaman değil, Amerika, Irak'taki Türkmenlere zulmettiği zaman ayağa kalkanlar, oradaki Araplara zulmettiği zaman neden ayağa kalkmıyorlar? Neden sadece Türkmenlere zulüm yapıldığı zaman ayağa kalkıyorlar? Neden Saddam Halepçe'de Kürtleri katlettiği zaman ayağa kalkmadılar? Neden Amerika Türkmenlere, 3-5 tane Türkmen'e zulmettiği zaman Amerika ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçiririz diyenler, 100 bin Arap öldürüldüğü halde orada neden Amerika ile ilişkilerini gözden geçirmiyorlar? Allah Azze ve Celle Allah'tan hakkıyla korkun buyurdu. Allah'tan hakkıyla korkanlar kafiri dost edinmezler. Allah'tan hakkıyla korkanlar Allah'ın sevmediklerini sevmezler. Ve Allah'tan hakkıyla korkanlar Allah'ın ipine sarılırlar. Ey iman edenler, siz yeryüzünde bir vazife için görevlendirildiniz. Siz yeryüzünde ümmete, bu ümmet yeryüzünde insanoğluna kumandan olmak için görevlendirildi. Bu ümmet kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas buyurularak bütün insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğu Kur'an tarafından bildirilerek bu ümmet aslında sadece övülmüş olmuyordu. Bu ümmete Allah bir görev vermiş oluyordu. Kuntum hayra umme. Ümmet demek insanların önünde giden toplum demek. Bu toplum, bu ümmet yeryüzünde insanoğlunun önünde gidecek. İnsanlığın önünde gidecek. Bu ümmet bütün insanlığa, bütün beşeriyete kumandan olacak. Bu ümmet bunun için görevlendirildi. Dolayısıyla bu ümmetin başkalarından kriter alması caiz olamaz. Sen yeryüzünde kumandan olmak için görevlendirildin. Sen Allah'ın ümmetisin. Sen esas itibariyle Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün Müslümanlarla tek bir ümmetsin. Kur'an sadece ümmet-i Muhammed demez. Kur'an bize Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelmiş olan bütün peygamberlerden, Müslümanlardan bahseder. Bu şekilde bütün müminlerin tek bir ümmet olduğunu ifade eder. Ümmet-i Muhammed değil hakikatten. İslam ümmetim, Hazreti Adem'den itibaren gelmiş bütün bir İslam ümmeti, hepsinin vazifesi aynıydı. Yeryüzünde Allah namına hükmedeceklerdi. Kendi namlarına değil, Allah'ın dediği gibi hükmedeceklerdi. Kendi istedikleri gibi değil, firavunlaşmayacaklardı. Güç ellerine geçince, kuvvet ellerine geçince bir firavun olmayacaklardı. Onlar yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kuracaklardı. Bütün Müslümanlar bunun için yaratıldılar. Bu görevi yerine getirebilmek için tabii ki ümmet olmaları gerekiyordu. Irk olanların böyle büyük bir görev gerçekleştirebilmeleri mümkün değildi. Ulus devletlerin böyle büyük bir görevi gerçekleştirmesi mümkün değil. Müslümanlar ümmet anlayışını terk ettikleri günden itibaren, ırk anlayışına kapıldıkları günden itibaren büyük görevlerini unutmaya başladıkları için, büyük görevlerini unutanlar ulus devletleri kurma yoluna gittiler. Halbuki o büyük görevi, yeryüzünde İslam medeniyetini kurma görevini gerçekleştirebilmek için ümmet olmak gerekiyordu. Ümmet olmayanlar o büyük görevi gerçekleştiremezler. Ne Türkler tek başlarına yeryüzünün kumandasını ellerine alabilirler, ne Araplar alabilirler, ne Kürtler alabilirler. Yeryüzünde bütün insanlığa kumandan olmak için görevlendirilmiş olan bu ümmet, bu görevi gerçekleştirebilmesi için ümmet olması lazım. Bütün müminlerin kardeş olması lazım. Kardeş olmadıkça, ırk esasına dayalı devletler kurduğu müddetçe o büyük vazifeyi gerçekleştirebilmeleri mümkün olmayacaktır. İslam ümmetin 10 asır kadar peygamberimizden itibaren, aşağı yukarı 7. asırdan 17. asra kadar yeryüzünde hükmetti Müslümanlar. Onlar yeryüzünde bütün kafirleri şok ettiler. Kısa bir süre içerisinde büyük medeniyet kurdular. 10 asır kadar sürdü. Fakat daha sonra medeniyetimizde yorulma alametleri görülmeye başlandı. İslam ümmeti Batı ile karşılaştığı zaman 17. 18. asırlarda şok oldu. Daha sonra bu şoktan kurtulanlar ikinci döneme geçtiler. Müslümanlar ikinci dönemde savunma yapmaya başladılar. Artık onlar İslam'ı savunuyorlardı. Kısmen o şoktan kurtulmuşlardı. Savunuyorlardı İslam'ı. Onlar İslam'da da sosyal adaletin olduğunu söylüyorlardı mesela. Onlar İslam'da kadın hakları olduğunu söylüyorlardı mesela. İkinci kuşak Müslümanlardı bunlar. Birinci kuşak Müslümanlar şok olanlar, Batı hayranlığına kapılmış olanlar, Batı'nın teknolojisi karşısında hezimete uğrayanlar, fikri hezimete uğrayanlar, modern hayatı medeni hayat zannedenler, Batı'nın teknolojisini medeniyet zannedenler, teknolojiyle medeniyetin farklı olduğunu anlayamayanlar, Batı karşısında şok oldular ve hezimete uğradılar. Onlar aşağılık kompleksine kapılmaya başladılar. Fakat o dönem atlatan Müslümanlar, daha sonra ikinci kuşak Müslümanlar geldi, onlar savunmaya başladılar. Savunma dönemi diyebiliriz buna. Fakat o dönemin Müslümanları İslam'ın hak olduğunu söylemiş oluyorlardı bu savunmalarıyla. O dönemin Müslümanları şunu demek istiyorlardı: İslam'da da kadın hakları var, İslam'da da işçi hakları var, İslam'da da sosyal adalet var, İslam'da bilime önem vermektedir vesaire vesaire. İslam'ı savunuyorlardı bunlar. Bu sözleriyle İslam haktır demiş oluyorlardı sadece. Fakat üçüncü kuşak Müslümanlar geldi daha sonra. Üçüncü kuşak Müslümanlar artık İslam haktır demiyorlar. Hak İslam'dır diyorlar. İkisi arasında büyük bir fark var. İslam haktır dediğiniz zaman başka hakların da olabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Halbuki hak İslam'dır dediğinizde İslam'dan başka bir hak tanımıyorum ve yoktur demiş oluyorsunuz. Allah'ın gönderdiğinden başka hak olamaz. Allah Azze ve Celle'den daha fazla ilim sahibi olmadığına göre, Allah'tan daha iyi kimsenin bilmesi mümkün olmadığına göre hak İslam'dır ve ondan başka hak da mevcut değildir. İşte ikinci kuşaktayken Müslümanlar henüz üçüncü kuşağa geçemedikleri dönemlerde onlar ırk devletlerine razı oldular. Büyük görevlerini unutmaya başladılar. Batı karşısında hezimet içerisindeydiler. Ondan dolayı onlar büyük görevlerini unuttular. Ümmet olacaklar, yeryüzünde bir medeniyet meydana getireceklerdi. O görevi unuttular ve ırk devletleri kurmaya başladılar. Hatta ırklar daha sonra kendi arasında bölündüler. Arapların tamamı bir devlet bile kurmadılar. Türklerin hepsi bir devlet, Kürtlerin hepsi bir devlet, Arapların hepsi bir devlet. Böyle bile olmadı. Türkler birçok devlete bölündü. Kürtler birçok devlete bölündü. Araplar birçok devlete bölündü. Kendi aralarında bile bölündükçe bölündüler. Bu şekilde kafir onları böldükçe bölüyordu. Ümmet anlayışını terk ettiriyordu onlara. Çünkü ümmet olmadan vazifenizi gerçekleştiremezdiniz. Bunu çok iyi biliyorlardı. Ümmet olmadan o vazife gerçekleştirilemez. Bir ırkın yeryüzünde Allah'ın verdiği vazifeyi gerçekleştirebilmesi mümkün değildi. Ondan ötürü bizi böldüler ve bizde ırk anlayışını yaydılar. Irk devletlerini güçlendirdiler. Irk anlayışını güçlendirdiler. Halbuki kendileri ise ümmet olma yolunda ilerliyorlar. Söyler misiniz bana? Bugün Avrupa Birliği dediğiniz nedir? Ortak para birimine geçtiler. Dikkatinizi çekerim. Ortak para birimi, ortak bayrak, ortak anayasa, ortak standartlar vesaire vesaire. Birçok şeyler ortak oldu. Hudutlar kaldırıldı, pasaportlar kaldırıldı. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Avrupa Birliği ırk devleti olmaktan çıkıp ümmet olma yolunda ilerliyor. Avrupa Birliği değil, artık adını Avrupa ümmeti olarak koyabilirsiniz. Onlar ümmet olmaya çalışırken daha güçlü olabilmek için Müslümanlara ise ırk devletlerini öneriyorlar. Zaten 70 parçaya böldüler. Şimdi 71. parçayı oluşturmaya çalışıyorlar Irak'ta. 72. parçayı oluşturmaya çalışıyorlar Suriye'de. 73. parçayı oluşturmaya çalışıyorlar Türkiye'de. Bütün bu böldükleri parçaları yeniden ve yeniden bölmeye çalışıyorlar. Müslümanlar bu oyunun farkına varmalıdırlar. Ümmet olmadığınız zaman, ümmet anlayışına sahip olmadığınız zaman, kardeşlik anlayışına sahip olmadığınız zaman sizi daha fazla bölecekler. Siz Irak'a yapılan zulme sessiz kaldığınız müddetçe sizin de başınıza yarın aynısı geldiği zaman hiçbir şey söyleme hakkınız olmayacak. Kur'an-ı Kerim müminler müminleri bırakıp kafiri dost edinmesinler dediği halde eğer bazı insanlar ne yapalım efendim Amerika'nın yanında yer almak zorundayız diyorlarsa, kardeşlerini terk ediyorlarsa işte onların başına yarın aynısı geldiği zaman başkaları da onlara aynı şeyi söyleyecek. Söyler misiniz? Eğer Irak'ın başına gelenler bizim başımıza gelmiş olsaydı ve Amerikan askerlerine ekmek yemek gönderen biz değil de tırlarla, kamyonlarla Amerikan askerine lojistik destek sağlayanlar biz değil de mesela Iraklılar olmuş olsaydı, mesela Irak'ın başına gelen Türkiye'nin başına gelseydi ve Amerikan askerini besleyenler de Iraklılar olsaydı, söyler misiniz bana? O zaman Iraklılar ne yapsınlar? Amerikan yanında yer almak zorundadırlar der miydiniz? Sizin namusunuz el uzatılmış olsaydı, sizin eliniz ayağınız kopartılmış olsaydı, sizin eviniz yıkılmış olsaydı, sizin kardeşlerinizden yüz binlerce öldürülmüş olsaydı, söyler misiniz? O zaman bu kadar rahat konuşabilir miydiniz? Ne yapsınlar efendim? Amerika güçlü, onu durduramıyorlar. O halde onun yanında yer almalıdırlar der miydiniz? Iraklılar Amerikan uşaklığı yapsaydılar, onları haklı bulur muydunuz? Söyleyin bana. Allah Azze ve Celle size bunu mu öğretmişti? Siz en hayırlı ümmettiniz. Kafirden kafiri dost edinmeyecektiniz. Siz en hayırlı ümmettiniz. Kafirden kriterlerinizi almayacaktınız. Kuntum hayra ümmetin uhurcet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar için, bütün beşeriyet için, bütün beşeriyetin size ihtiyacı var. Siz Kopenhag kriterlerini alıyorsunuz. Yazıklar olsun. Kur'an gibi kritere sahip olduğu halde Kopenhag kriterlerini alanlar yazıklar olsun. Kur'an Kalem suresinde buyurdu ki: "Ve inneke le'ala hulqin azim." Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Sen ahlakın yücedir dedikten sonra birkaç ayet aşağıda "Fela tuti'l mukezzibin" buyurdu. İtaat etme o kafirlere, o yalanlayanlara itaat etme ey Resulüm. Bu şekilde Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki sen yüce ahlaka sahipsin. Dolayısıyla yüce ahlaka sahip olan alçak olanlara itaat etmez ey Resulüm. Sen üstünsün. Üstün olanlar kafire itaat etmez ey Resulüm. Üstün olanlar kafire itaat edecek olursa onlara benzemeye başlarlar. Sen üstünsün. Sen onlara benzeyemezsin. Sen onlardan kriterlerini alamazsın. Kur'an sana Kopenhag kriterlerini kabul edesin diye gelmedi. Kur'an sana Kopenhag kriterlerini yıkasın diye geldi. Sen dünyanın kumandanı olacak bir ümmettin. Yeryüzünde bütün insanlara sana ihtiyacı vardı. Bütün insanlığa medeniyeti öğretecektin. Sen bugün Batı'nın modern olmasından ötürü, bugün Batı'nın güçlü olmasından ötürü onların karşısında psikolojik olarak yıkılmış bitmişsin. Ondan dolayı onların maddi gücü seni çökertmiş. Onların modern hayatı, onların silahları senin imanen üstün olduğunu sana unutturmuş. Kur'an sana ferman ediyordu. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Güçsüzseniz üzülmeyin, gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ لَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer müminseniz üstün gelecek olan sizsiniz. Siz üstünsünüz. Sizin imanınız var. Siz Allah'tan gelen medeniyete sahipsiniz. Üstün olanlar sizsiniz ey iman edenler. Güçsüz olduğunuz zaman neden kendinizi üstün görmeyi terk ediyorsunuz? Madden üstün olduğunuz zaman mı? Osmanlı gibi güçlü olduğunuzda mı sadece kendinizi üstün göreceksiniz? Söyleyin bana, sizin bu yaptığınız materyalistliktir. Sizin bu yaptığınız materyalistliktir. Siz maddeye bakıyorsunuz. Maddi yönden üstün olunca kendinizi üstün görüyorsunuz. Maddi yönden zayıf olunca kendinizi zayıf görüyor. Kopenhag kriterlerini alıyorsunuz. Modern hayata bakıp medeni hayat zannediyorsunuz. Uzaya gidiyorlar diye, yolları temiz diye, fabrikaları çoktur diye onların karşısında eziklik hissediyorsunuz. Söyler misiniz bana? Bugün eğer siz yeryüzünde hakim olsaydınız, bugün siz yeryüzünde Osmanlı gibi güçlü olmuş olsaydınız, Kopenhag kriterlerini alır mıydınız? Almazdınız. O halde siz yine üstünsünüz. Şimdi neden alıyorsunuz? Maddi zayıflığa uğradığınız dönemlerde Batı'dan mı kriterlerinizi alacaksınız? Siz üstünsünüz. Söyler misiniz bana? Bugün eğer siz yeryüzünde hakim olsaydınız, bugün siz yeryüzünde Osmanlı gibi güçlü olmuş olsaydınız, Kopenhag kriterlerini alır mıydınız? Almazdınız. O halde siz yine üstünsünüz. Şimdi neden alıyorsunuz? Maddi zayıflığa uğradığınız dönemlerde Batı'dan mı kriterlerinizi alacaksınız? Siz üstünsünüz. Üstünlük maddeyle olmuyor ki. Doğru, maddi yönden güçlü olanların dediği değildir ki. doğru Allah'ın dediğidir. Maddi yönden güçlü olanların dediği değil. Neden Kopenhag kriterleriyle bir yere varmaya çalışıyorsunuz? Diyorlar ki efendim, Kopenhag kriterleri zaten İslam'a uygun değil mi? Biz zaten İslam'a uygun olduğu için o kriterleri alıyoruz. Neden gerçekleri konuşmuyorsunuz? Neden gerçekleri saklıyorsunuz? Neden siz Kopenhag kriterleri içerisinde İslam'a uygun olan noktaları söylüyorsunuz? Neden İslam'a uymayan noktaları söylemiyorsunuz? Kopenhag kriterleri içerisinde mesela faizli bankaların olması gerekiyor. İçki fabrikalarının olması gerekiyor. Zina evlerinin olması gerekiyor. Tek tek saymaya gerek yok. Allah'ın haram dediği bütün haramların Kopenhag kriterlerine göre serbest olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla siz nasıl bunu söyleyebilirsiniz? Kopenhag kriterleri de İslam'a uygun değil miymiş? Kopenhag kriterlerinin 10 tanesi İslam'a uygunsa 20 tanesi İslam'a uygun değil. Ve siz Kopenhag kriterlerini almakla mağlubiyetinizi ilan etmiş oluyorsunuz. Hakikati saklamayın. Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'nde medeniyetler buluşacak diye kendi kendini kandıranlar, Avrupa Birliği'nde medeniyetler buluşmuyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Sen İslam olarak Avrupa Birliği'ne girmiyorsun. Sen kendi medeniyetinle, kendi kriterlerinle Avrupa Birliği'ne girmiyorsun ki sen onların kriterlerini alıyorsun. Ondan sonra Avrupa seni içine kabul ediyor. Söyler misin bana şimdi sen misin? Sen olduğun müddetçe seni almıyorlar. Sen olmaktan çıkacak, o olacaksın ki seni kabul edecekler. Söyle bana şimdi bu durumda medeniyetler buluşması gerçekleşmiş oluyor mu? Medeniyetler mi buluşuyor? Yoksa sen Avrupa Birliği içerisinde hezimeti mi kabul ediyorsun? Bunun manası şudur kıymetli kardeşlerim. Ümmet-i Muhammed ümmet olduğunu unuttuğu zaman, ırk devletlerine dönüştüğü zaman zayıfladı. Zayıflayınca, batının karşısında güçsüzleşince, işte o zaman Kopenhag kriterlerini de diğer kriterleri de almak zorunda kaldı. Güçsüzlüğün sonucu bunlar. Ümmet olduğumuz yıllarda böyle değildi. Osmanlı iken böyle değildi. Ümmet iken böyle değildi. Onlar bizden alıyorlardı, biz onlardan almıyorduk. Siz onlardan aldığınız zaman bunun manası şu. Siz ne derseniz deyin, bunun manası şu. Biz Kur'an'la bir yere varamadık demiş oluyorsunuz. Biz Kur'an'la bir yere varamadık. Artık Kur'an'ı bırakıyoruz. Artık Avrupa kriterlerini alıyoruz. Avrupa'nın kriterleri, Avrupa'nın ölçüleri, Avrupa'nın kanunları Allah'ınkinden daha güzel demiş oluyorsunuz. Eğer imanınız buna müsaade ediyorsa söyleyin. Yazıklar olsun. Kur'an bir medeniyet kitabı olarak bize gönderilmiş olan, beşeriyete kumandan olarak gönderilmiş olan bu kitap elimizde mevcut iken Kopenhag kriterlerini alanlara yazıklar olsun. Şairin dediği gibi bir millet ki elinde Kur'an olsun, sonra isteksiz, zevksiz, heyecansız olsun. Bu millete yazıklar olsun. Bu milli bir millet ki elinde Kur'an olsun, sonra bu millet paramparça olsun. Yazıklar olsun. Bir millet ki elinde Kur'an olsun, medeniyet kitabı olsun elinde, ölçüler, değerler olsun elinde. O millet Kopenhag kriterlerini alsın. O millete yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an elinde olsun, sonra onlar kardeş olamasın, kardeş kardeşi öldürsün. O millete yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun da bu hale gelsin. Allah Azze ve Celle müminlerin ümmet olmasını istedi. Kardeş olmalarını istedi. Onlar Allah Resulü'nün döneminde kardeş oldular. Allah Resulü'nün döneminde ashabın kardeş olduğuna bir iki misal vererek sohbete, konferansa son vermek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını öyle güzel eğitmişti ki, dün menfaatçi olanlar, birbirlerini menfaat için boğazlayanlar öyle bir hale gelmişlerdi ki, Kur'an'ın Kur'an mektebinde eğitim görenler öyle bir hale geldiler ki, onlar muhacir olduklarında, ensara sığındıklarında, Medine'ye geldiklerinde Medineliler onlara kucaklarını açtılar, bağırlarına bastılar onları. Allah Resulü onları kardeş ilan etti. Muhacirlerle ensarı kardeş ilan etti. Dünkü köle ile dünkü efendi bugün kardeş oluyorlardı. Allah Resulü'nün amcası Abdülmuttalib'in soyundan gelen Hamza, Abdülmuttalib'in Mekke'nin eşrafından olan Abdülmuttalib'in soyu, Hamzalar, Allah Resulü'nün amcası, onlar dünkü kölelerle kardeş oluyorlardı. Zeyd'le kardeş oluyordu Hamza. Dünkü köleyle dünkü efendi kardeş oluyorlar. Onlar artık onlar arasında kölelik, efendilik bitiyordu. Onlar beraber saf saf durup namaz kılıyorlardı. Bütün ibadetler kardeş olmayı öğretiyordu Müslümanlara. Namaz Müslümanları kardeş yapıyordu. Efendi ile köle bir arada namaz kılıyordu. Fabrikatör ile işçi bir arada omuz omuza namaz kılıyordu. Zekat onları kardeş yapıyordu. Zekat veriyorlar, fakirle zengin kardeş oluyordu. Hacca gidiyorlardı, orada bütün ırklar kardeş oluyordu. Hacda zengin fakir, hacda siyah veya beyaz, kırmızı veya sarı, orada omuz omuza durup namaz kılıyorlardı. Bütün ibadetler Müslümanlara kardeş olmayı öğretiyordu. Oruç tutmak Müslümanlara kardeşliği öğretiyordu. Fakir fukaranın halini öğretiyordu. O yüzden Allah'ın emrettiği bütün farizalar, bütün ibadetler müminleri kardeş yapıyordu. Allah'ın haram kıldığı bütün haramlar kardeş olmayı engellediği için haram kılınıyordu. Mesela faiz haram kılınıyordu. Çünkü faiz olan bir toplumda kardeşlik olması mümkün değil. Faizciyle, faize verenle faizi alan adam arasında hiçbir zaman kardeşlik gerçekleşemezdi. Allah bir medeniyet kurmak istiyordu. Ondan dolayı faizi haram kılıyordu. Medeniyet kurumu kurmak istiyordu Allah. Bir devlet kurmak istemiyordu Allah. Medeniyet kuracaksa o medeniyette merhamet olmalıydı. O medeniyette borç verme olmalıydı. O medeniyette çukura düşen adamı oradan kaldıranlar olmalıydı. O medeniyette rahmet esas olmalıydı. O yüzden Allah Azze ve Celle Karz-ı Hasen'i öğretti Müslümanlara. Borç vereceksiniz birbirinize. Faize vermeyeceksiniz. Dara düşenlerin elinden tutup kaldıracaksınız. Menfaat beklemeyeceksiniz her şeyinizde. Allah Azze ve Celle sizin böyle olmanızı istedi. Başka türlü medeni olamazsınız. Başka türlü birbirinizin kanını emdiğiniz müddetçe, dara düşen adama bir de siz vurduğunuz müddetçe hiçbir zaman kardeş olamazsınız. Faize verenle faize alan, sonra bütün malının mülkünü elinden kaybeden adam, o faizciyi sevebilir mi, söyler misiniz? Kardeşliği bozuyordu faiz. Allah Azze ve Celle o yüzden İslam medeniyetinin temelini bu şekilde atıyordu. İslam medeniyetinde elbette ki İslami bir iktisat düzeni olacaktı. İslam iktisadının sağlam bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyordu. İktisadın temeli de, ekonominin temeli de faizin haram kılınmasına bağlıydı. Bu şekilde kardeşlik gerçekleşecek, merhamet duyguları kabaracak, insanların o duyguları ölmeyecek, insanlıktan çıkışmamış olacaklardı. Faizcideki hırs o zaman olmayacaktı. Faize veren adam hiçbir zaman hırstan kurtulamayacak. Hiçbir zaman mutlu da olamayacak. Daima daha çoğunu isteyecek. Hiçbir zaman gözü doymayacak. Hırslı ve aç gözlü olacak. Faize borç olan adam da faiz ödediği müddetçe nefret dolu olacak. Böyle bir toplum kardeş olabilir mi? İşte Allah Azze ve Celle o yüzden faizi haram kılıyordu Müslümanlara. Ve zina edenler için bile söylemediğini, içki içenler için söylemediğini, adam öldürenler için söylemediğini, faiz yiyenler için söylüyor Allah. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسْ. O faiz yiyenler öyle kimselerdir ki onlar kıyamet gününde şöyle kalkacaklar. Sanki şeytan çarpmış gibi onları. يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Sanki şeytan dokunmuş onlara. Sanki şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Kur'an zina edene bunu söylemez. Kur'an içki içene bunu söylemez. Kur'an adam öldürene bunu söylemez. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki eğer o faizi terk etmeyecek olursanız fe'zenu bilesiniz ki fe'zenu biharbi minallahi ve resuli. Bilesiniz ki Allah'la peygamberiyle savaş yapıyorsunuz demektir. Allah'la ve peygamberiyle savaş yapıyor olmak istemiyorsanız o halde vezeru ma baqiya min er-riba. Terk edin ribadan arta kalanın. Zırnık olsa bile, zerre olsa bile, %1 olsa bile yine de o faizi terk edin. Çünkü faiz sizin kardeş olmanıza engel olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu şekilde kardeş oluyordu. İbadetler onları kardeş yapıyordu. Haramlar onları kardeş yapıyordu. Bu şekilde kardeş olanlar onların ellerinde mal olduğu zaman onlar dağıtıyorlardı. Hazreti Ömer bir gün 4000 dinar kadar gönderecekti Ebu Ubeyd bin el-Cerrah'a. Hizmetçiye verdi ve gönderdi onu Emirül Müminin Ömer. Gelen ganimetlerden ashabın büyüklerinden olan Ebu Ubeyd'e gönderiyordu. Ve bir bak bakalım dedi ne yapacak Ebu Ubeyd. Ebu Ubeyd'e gelir gelmez o dinarları verir vermez Ebu Ubeyd radıyallahu anh diyecek ki Allah emiril müminin Ömer'e rahmet eylesin. Allah emiril mümininden razı olsun. Bana bu paraları gönderdiği için Allah ondan razı olsun der ve hemen hizmetçisini çağırıp derhal bu paraları dağıtmasını emrediyordu. Derhal ona diyordu ki 7 dinarı filan kimseye, 5 dinarı falana, 10 dinarı filana, 20 dinarı falan kimseye götür. Ve bütün 4000 dinarın hepsini dağıtıyordu. Hizmetçi geldi ve Hazreti Ömer'e bu haberi getirdi. Bir şey bırakmadı kendisine ya emir el müminin. Hepsini dağıttım. Sonra 4000 dinar daha gönderdim. Muaz bin Cebel'e gönderiyordum. Ona gönderdi, o da aynı şeyi yaptı. Hepsini dağıttı. Ve 2 dinar kadar kalmıştı. Hanımı dedi ki bize hiçbir şey vermedin. Bizim de paraya ihtiyacımız var. O zaman Muaz ona bırakıyordu 2 dinarını da. Haber getiren kimse geldi bu olayı da anlatıyordu Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer mutluluktan uçuyordu. Ashab bu haldeydi. Bir millet bu halde olursa mağlup olur muydu? Kardeştirler bunlar diyordu Hazreti Ömer. Ne mutlu diyordu. İşte bunlar birbirlerini Allah için sevenler. İşte bunlar kardeş olmuş olan kimselerdiler. Birisi geliyor Muaz bin Cebel'e soruyor, söylüyordu. Dedi ki ey Muaz ben seni Allah için çok seviyorum. Muaz bin Cebel Allah Resulü'nün talebesi. Alim talebesi. Fakih talebesi. Ona dedi ki ne mutlu sana. Müjdeler olsun sana. Ben Allah için seviyorsan gerçekten bilesin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birbirlerini Allah için sevenler, birbirlerini Allah için ikram edenler, onlar kıyamet gününde koltuklar üzerine, tahtlar üzerine oturacaklar. Kardeş olmuş olanlar, birbirlerini destekleyenler, kıyamet gününde tahtlarda oturacaklar. Ve onların yüzleri ayın 14'ü gibi parlak olacak. Çünkü onlar Allah için sevenler ve Allah için buğz edenler. Onların yüzleri ayın 14'ü gibi olacak. O insanlar korktuğu zaman kıyamet gününde meydan-ı haşirde herkes ne olacak halim diye korktuğu zaman Onlar arşı arşta Rahman'ın gölgesi altında olacaklar ve onlar korkmayacak, üzülmeyecekler. Çünkü onlar Allah için seviyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanın tadını almıştır diyordu. Üç şey kimde bulunursa o kimse imanın tadını almıştır. İşte onlardan birisi de buydu. Allah için sevenler ve Allah için nefret edenler. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün ashabı böyleydi. Onlar birbirlerine yapmaları gereken görevleri yaptılar. Muhacir ve Ensar kardeş oldu. Malının yarısını veriyordu Ensar muhacire. Malımın yarısı senin olsun diyordu. Sen madem ki Allah için hicret ettin, madem ki sen vatanını bıraktın, milletini bıraktın, ta buralara kadar geldin. Dinin için, Rabbin için sen bu sıkıntıya katlandın. Ben de malımın yarısını sana veriyorum diyordu. Ashab böyleydi. Allah Azze ve Celle onlar gibi olabilmeyi nasip eylesin. Ve bu ümmet kardeş olduğu gün, ümmet olabildiği gün, işte o zaman Allah'ın kendisine vermiş olduğu vazifeyi gerçekleştirebilecek. Allah onlardan olabilmeyi, yeryüzündeki vazifesini gerçekleştirenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı.